Oysa adımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Ocak 2021 günlerden çarşamba. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, şehirlerin ve mekanların canlılara benzer bir ruhu var. Osmanlı Devleti'ne 470 yıl başkentlik yapan Aziz İstanbul'unsa bambaşka bir ruhu. Ayasofya Camii, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve daha pek çok mekan tarihe dair derin izler taşıyor. Hayatın Sesleri'nde bugün İstanbul'da yaşamak mı yoksa İstanbul'u yaşamak mı diye soracak kısa bir tarih yolculuğuna çıkacağız. Tarihçi yazar Zafer Bilgi canlı yayınımızda bizlerle olacak. Efendim, bugün Haklarımız köşemiz var. Haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin'e bağlanacağız. Covid-19'un çalışma hayatına etkilerini, işverenler ve çalışanlar için getirilen kısıtlamalara dair kendisinden bilgi alacağız. Hayatın Sesleri şimdi güzel bir müzikle başlıyor.
Thank you.
Hani benim Recep'im, Recep'im sana lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz, sohbetimiz başlıyor. Tarihçi yazar Zafer Bilge şu anda telefon attığımızda. Zafer Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim Mustafa Bey. Sizler de afiyetlisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle İstanbul'u, aziz şehri konuşacağız. Bununla ilgili Yahya Kemal Beyatlı'nın çok güzel bir şiirine denk geldim. Müsaade ederseniz bununla başlamak istiyorum ben.
Estağfurullah, buyurun buyurun.
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Çok güzel yazmış değil mi?
Müthiş hakikaten. Gerçekten şimdi İstanbul'da biz belki bir yolculuk yapacağız ama öncesinde siz bu şiirle bizi o havaya sokmuş oldunuz. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. İstanbul deyince tabii ki aklımıza Osmanlı da geliyor, Bizans da geliyor, Roma İmparatorluğu da geliyor, Latin İmparatorluğu da geliyor. Çünkü İstanbul kesintisiz olarak 1600 yıl boyunca bu dört imparatorluğa da ev sahipliği yapmış bir şehir. O yüzden bizim için çok önemli. Ben açılışta da söylemiştim. Ayasofya Camii, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı. Bunun gibi mekanlar çok gözde mekanlar. İstanbul'a gittiğimiz zaman buraları mutlaka geziyoruz ve gezmemiz gerekiyor. Ben size desem ki İstanbul'a hiç gitmeyen birisine İstanbul'u anlatmak isteseniz, bizi şöyle bir İstanbul turuna çıkartsanız, neler anlatırsınız, nerelerden başlarsınız?
Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Bu güzel girizgahtan sonra biz o tefekkür iklimini dinleyicilerimizi, TRT dinleyicilerimizi inşallah çekmiş olalım. Bir tahayyül etsinler.
İnşallah.
Öncelikle öyle bir kadim şehir ki bahsettiğiniz o imparatorluklara başkentlik yapmanın yanında şimdi biz ben saha gezileri, kültür turları yapıyorum. O kültür turları yaptığım esnada Yeni Cami'yi anlatıyoruz. Diyorlar ki niye yeni cami? Ben diyorum 250 yıllık olduğu için yeni. Nasıl yani diyorlar, algılayamıyorlar.
Hı hı.
Diyorum ki bizim şehrimiz o kadar eski ki 250 yıllık eserlerimize biz yeni diyoruz. Bu sefer kendi mesela ABD'den gelen heyet kendi ülkesiyle orantılı düşünüyor. Diyor bizim bütün ülkemiz bizim yani 250 yıllık nasıl olur bu diye. İnsan gerçekten bu kadimliği bazen tahayyül etmekte zorlanıyor. Müthiş bir bereketin üzerinde, hazinenin üzerinde yaşıyoruz. Ben bazen Şehzadebaşı sokaklarında, Vefa sokaklarında dolaşırken diyorum ki burada 1000 yıl Roma kültürü hakim oldu. Burada katedraller vardı. Onlar arşınladılar ya. Hristiyan din adamları arşınladılar. Bir süre burada Osmanlı evliyaları arşınladılar bu sokakları. Yani hakikaten böyle kadim bir kültürün içerisinde dolaştığını unutmasın İstanbullular. Cenab-ı Mevlam böyle bir ayrıcalık sunuyor. Şimdi biz bu kadim şehrin Boğaz en güzel köşesi. O köşesinden şöyle bir online da olsa, sanal da olsa, uzaktan da olsa böyle kendi düşünce dünyalarında tefekkür ederek bir İstanbul seyrine çıkartalım dinleyicilerimizi.
Hay hay, çok güzel olur.
Şimdi bulundukları yer Beşiktaş iskelesi olsun, merkezi bir nokta olsun. Beşiktaş iskelesinin olduğu yerden şöyle bir hayal edelim. Beşiktaş iskelesi rivayete göre 5 tane taştan geliyor. 5 taş baba deniliyor kıyıda, iskelede özellikle gemilerin bağlandığı taşlara baba deniliyor. O 5 tane taştan geliyor diye bir rivayet var. Bu bir rivayet ama şu bir gerçek. Burası Osmanlı'da denizcilerin üs olarak kullandığı nokta. Ve denizcilerin şahı, dönemin amirali Osmanlı'nın Akdeniz'i Türk Gölü yapmasına da vesile kılan Barbaros Hayrettin Paşa özellikle buradan seferlere çıkıyor ve ömrünün büyük bir kısmını sularda geçiriyor. Ve denizdeki bu cihat ruhuyla denize gerçekten Osmanlı'nın da ideali bu ilahi kelimetullahı yaymak için dertlenerek yaptıkları o gayretle, o şevkle vefat edince şöyle bir vasiyet bırakıyor. Benim ömrüm denizlerde geçti, ben denizden kopamam. Ben ölünce beni en fazla sefere çıktığımız bu iskelenin bulunduğu yere suyun üzerine defnedin diyor. Bu vasiyetin üzerine Beşiktaş iskelesinin yanına suyun üst tarafına Barbaros Hayrettin Paşa'nın suyun üstüne yapılıyor bazı eserler Osmanlı'da Mustafa Bey. Bilhassa bazı camilerle bir derya deriz. Denizle dudak dudağa ve bazı türbeler. Denizcilere aitse buna hassaten dikkat edilir Osmanlı'da. Ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatından sonra türbesi denizin üzerine yapılıyor. Bugün Beşiktaş'ta iskelenin hemen yanı başındadır. Deniz Müzesi'nin yan tarafında bahçenin içerisinde haziresi mevcuttur. Hazire diyorum, bir bahçedir aslında. Türbenin etrafına Barbaros gibi diğer denizciler de defnedilmiştir ona yakın olmak adına. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vasiyetnamesi şöyledir. Ben vefat ettiğimde beni dalga seslerinden, bağırtı seslerinden uzak tutmayın. Yani o artık öyle bir aşık ki ebedi istirahatgahına hala o aşkıyla beraber çekilmek istiyor. Böyle bir aşk aslında Osmanlı'nın aşkı. Şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilhassa hani biraz da belki kendi dünyalarından bunu tahayyül ederken izlemiş de oluyorlar. Seyir evet. etmiş oluyorlar kendi dünyalarında. Şimdi şöyle yapsınlar. Beşiktaş'a gittiklerinde Beşiktaş İskelesi'nin yanından bir Barbaros Hayrettin Paşa'yı ziyaret etsinler ki bu bir gelenek Osmanlı'da. Sefere çıkılırken Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonraki dönemlerde mutlaka denizciler önce kıyıdan gelip Barbaros'u selamlayarak onun duasını alarak bir nevi manevi olarak motivasyon kaynağı oluyor onlara, ilham oluyor. Öylece sefere çıkıyorlar Barbaros gibi hep zaferle seferden dönebilmek için. Yani Osmanlı'daki bu gelenek yaşatılmış. O geleneği bugün de yaşatalım. Biz Beşiktaş'a geldiğimizde iskeleden öyle bir Barbaros Hayrettin Paşa'yı öyle bir ziyaret edip Deniz Müzesi'nin içerisinde böyle denizcilerin burası için yaptıklarını düşünerek, tahayyül ederek böyle bir İstanbul turlayalım. Beşiktaş'tan yukarıya doğru çıkalım. Çıktığımızda Barbaros Bulvarı'nı göreceğiz zaten. İsmi vermişiz biz elhamdülillah. Bu isimleri yaşatmak zaten çok güzel bir olay Mustafa Bey. Bizim bizzat isimler üzerine yaptığımız bir eser var İstanbul'la ilgili. 100 tane semtin ortaya çıkış hikayesi. Hangi semt nereden geliyor? Şöyle güzel bir projeye dönüştü bu. Biz duraklara, İstanbul'daki sur içerisindeki duraklara bu projeyi ekledik. Duraklara QR kodunu okutuyorsunuz siz. O semtin nereden geldiği ile ilgili bilgiler veriyor. Mesela Barbaros Bulvarı'nın üzerindeki o işte İETT durağının üzerine geldiğinizde orayı okuttuğunuzda Barbaros Bulvarı'nın tarihini anlatıyor. Yani tarihi sadece geçmişte de bırakmamak lazım, bugüne de yansıtmak lazım. Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya doğru çıksınlar, çıkıp böyle bir Levent'i gezerken şunu düşünsünler. Levent ne demek? Levent deniz askerleri demek. Hı hı. Denizdeki Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber sefere çıkan birliğin konakladığı yerlerdir. Bir Levent, iki Levent, dört Levent diye bugün isim olarak bu isimle anılan yerler. Yukarıya doğru çıktığımızda Maslak var mesela. Maslak nereden geliyor? Hiç düşünmemiştir belki dinleyicilerimiz.
Evet.
Maslak büyük musluk anlamına geliyor. Kemerburgaz'dan gelen su tahliye borularının birleştiği noktadır Maslak. Oradan su şehre hani bir ahtapotun kolları gibi düşünün, taksim edilir. İşte şehre taksim edilen suyun noktalarından bir tanesi de Taksim Meydanı'dır. Taksim de ismini oradan alır. Maslak'ın bulunduğu yerden şöyle bir Taksim'e doğru süzülsünler. Taksim'in olduğu yere doğru gelsinler. Taksim'de de maksem vardır mesela, girişte hemen sağ tarafta Cadde-i Kebir diye anılan Osmanlı döneminde, bugün İstiklal Caddesi diye, İstiklal Kurtuluş anlamına geldiği için bilhassa Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu isim veriliyor. Sağ tarafta maksem vardır. O maksemin bulunduğu yerde Mustafa Bey hala suyun taksim edildiği o ana halterden gelen, taksim edilen su hazneleri duruyor. İçeriye şöyle bir baksınlar ve orası tepe bir noktadır. Oradan su şehre dağılıyor idi.
Taksim'den aşağı doğru. Taksim semti.
Aynen evet. Öyle Taksim semti. Şimdi oradan aşağı doğru süzüldüklerinde Galata, Pera, Beyoğlu karşılıyor onları. Galata rıhtıma inen yol demek. Bakın İstanbul'un her yeri hazine. İtalyanlar bu isim vermişler. Dediniz ya siz, Latinler, Bizanslar, Romalılar burada bulunmuşlar ama bir de Avrupalı ticari kolonileri yoğun olan denizci bazı devletler de buraya Galata ile beraber bir bağlantı kurmuşlar. Galata semti onların ticaret yaptığı semttir ki Venevizliler özellikle burayı kullanmışlar. Bugün İtalya'da Venedik bölgesi gibi düşünülebilir. O dönemde Osmanlı'nın göbeğindeydi. Ve İtalyanlar buraya kendi isimlerini veriyorlar. Galata ismini. Rıhtıma inen yol demek. Hmm. Sonrasında biz buraya İstanbul'u aldıktan sonra burası Fatih'in hani Süleymaniye semtinin karşısında olduğu için karşı anlamına gelen Latince Pera ismini vermiştik biz. Pera karşı demek. Ama son dönemlerde 17. yüzyıldan sonra Venedik Bey'inin oğluna bırakıldığı için bu semt Venedik Bey'inin oğlundan Beyoğlu olmuş Mustafa Bey. Yani böyle bir tarihi atmosferde dolaştıklarını bilsinler. Taksim'den bir de Şişli tarafına doğru gidelim. Aslında Şişli'nin olduğu yer, hani Maslak tarafının olduğu yer, Sultan Abdülmecit'in köyüdür. Sultan Abdülmecit şehri birazcık daha sayfiye yerlerinin olduğu üst taraflara taşıma adına buraları yapıyor ve Mecidiye Köy ismini veriyorlar buraya. Sultan Abdülmecit'in yaptırdığı köy.
Evet.
Aslında bir köy. Hatta Sultan Abdülmecit'in yaptırdığı köylerden bazıları zamanla ortada kaldığı için Orta Köy ismini almış mesela Beşiktaş'tan sonraki köy. Bir ilerideki Arnavutköy ise Sultan II. Abdülhamit'in koruma amaçlı Arnavutköy'den getirdiği bilhassa koruma birliğinin sadakate çok değer verdiği için Arnavutlar yerli, milli bir bakış açısına sahip olduğu için Sultan Abdülhamit Arnavutları kendi Yıldız Sarayı'nda koruma ekibinin içerisine alıyor ve bilhassa onlar için konaklar yaptırıyor. Bugünkü Arnavutköy'ün olduğu yere ismini buradan alıyor. Buraları gezerken böyle tarihi altyapılarını düşünsünler. Sultan Abdülmecit, yine devam edelim şöyle biraz Şişli'de dolaşmaya. Şimdi Sultan Abdülmecit buralara Müslümanların gelip ev kurmasını istediği için buraya teşvikiye projesini hayata geçirtiliyor. Teşvik etme amaçlı yapılan bir projedir. Teşvikiye evlerini yapıyor. Teşvikiye camiini yapıyor. Dikkat edin bakın bu isimler hala yaşıyor.
Teşvik etmekten Teşvikiye Camii.
Tabii ki buradan Teşvikiye geliyor. Orası ilk hani yapıldığı esnada insanlar gelip oturmuyorlar diye teşvik etme adına. Bugün orada yer bulamazsınız ama bundan 150 sene önce insanların rağbet etmediği yerde sayfi alanları diye geçerli Beşiktaş'ın ilerisindeki yerler yani biraz daha yazın insanların talep ettiği yerler. Üst taraflarda ise doğru dürüst yerleşim yeri yoktu. Oraları canlandırma adına bunu yapıyorlar. Ve Sultan Abdülmecit için mesela mecidiyeler basılıyor. Mecidiyeler nerede basılıyor? Yine Barbaros sularında özellikle darphane diye geçen kısımda mecidiye diye de hani duyduğunuz belki son dönemde kullanılan mecidiye akçeleri, mecidiye altınları var. Bir dönem Reşadiye altınlarına evet. dönüşmüş bu. Reşadiye'yi de hani Sultan 5. Mehmet Reşat'tan geldiğini biliyor. Şimdi böyle bir kafamızda bunları tahayyül ederken tekrar Taksim'den, Taksim'in bulunduğu yerden şöyle izleyici, dinleyicilerimiz bir taraftan hani tefekkür dünyalarında seyir de ediyorlar diye ümit ediyoruz.
Evet.
Cihangir tarafına doğru da gitsinler. Yani Taksim'in bulunduğu yerden Caddi-i Kebir'den aşağı doğru inersek Galata'ya gideriz. Galata'da mutlaka görmeleri gereken Galata Mevlevihanesi var.
Siz böyle anlatıyorsunuz ya yer adlarının nereden geldiğini, anlamlarını daha bir keyifli oluyor. Ve hafızada da çok iyi kalıyor.
Kesinlikle hocam. Bizim biraz daha etimoloji üzerine Mustafa Bey yaptığımız çalışmalar hani ismin kökeni üzerine nereden geliyor o akılda kalsın ve insanlar bir süre sonra buraları gerçekten kavrarken, idrak ederken o isimle başlıyorlar kavramaya ve ona göre diğer kısımlar da şekilleniyor, oturuyor. Şimdi Cihangir kesimine doğru böyle bir yolculuğa çıkalım. Galata Mevlevihanesi'ni geçsinler dedik. San Antuan Kilisesi'ni mutlaka görsünler. Ağa Camii vardı, Hüseyin Ağa Camii, orayı görsünler. Caddi-i Kebir üzerinde Galatasaray Lisesi'ni görüp, Galatasaray Lisesi'nin karşısında tek pasajı vardır, meyhanelerin yoğun olduğu bir yerdir. İstanbul'un farklı bir yüzüdür, mutlaka görünmesi gerekiyor. Hemen yanında Astrahan diye Saatler Çarşısı vardır. Buralar Caddi-i Kebir üzerinde Osmanlı döneminden aslında münevverlerin en sık uğradığı yerlerdendir bu söylediğimiz kısımda. Tabii bugün ben özellikle gittiğimde Fransız konsolosluğuna uğramadan edemiyorum. Oradaki kültürel etkinlikler çok iyi. Yapı Kredi Kültür Merkezi'ne uğramadan edemiyorum. Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezi ve bugün yeniden yapılıyor Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kitaplığı. Bunlar da modern bugünkü kültür merkezleri. Hani birazcık da üniversite gençliğinin teveccüh etmesi gereken belki işte kültürel etkinlikleri, sanat dünyasının nabzını tutabilecekleri yerler. Burada biraz da Raddi Kebir tarafına değil de Alman Hastanesi'nin olduğu tarafa doğru. The Marmara diye anılan Etap Marmara Oteli'nin bulunduğu taraftan araya doğru gittiklerinde Alman Hastanesi, o hastane onları Susam Sokağı'na bağlar. Susam Sokağı da hani TRT'de bizim çocukken evet. izlediğimiz Susam Sokağı vardır ya, onun vardır, çekildiği evet. yerdir. Sizi böyle anılara götürür. Susam Sokağı'nın olduğu yerden yokuştan aşağı süzülürseniz orada Cihangir Camii sizi karşılar. Mutlaka dinleyicilerimiz, radyodaki dinleyicilerimiz Cihangir Camii'ne gitsinler. Cihangir Camii'nin avlusundan şöyle bir İstanbul süriyetine baksınlar. Bütün İstanbul ayaklarınızın altındadır. Taksim'in Boğaz'a doğru sırt kesimine yapılmıştır. Cihangir Camii, Mimar Sinan'ın böyle gerçekten müstesna dediğimiz, nevi şahsına münhasır dediğimiz camilerindendir. Burası Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın Kambur oğlu Cihangir için yaptıkları, onun anısına yaptıkları bir camidir. Düşünsenize, siz dünyaya hükmeden bir sultansınız ama kendi çocuğunuzun derdine çözüm bulamıyorsunuz. Ve çocuğunuz bir süre sonra hastalıktan düçar oluyor, çaresiz bir şekilde vefat ediyor. İki tane çocukları böyle vefat etmiş.
Tabii çok Hürrem zor. Sultan
hakikaten dünyaya hükmeden bir hükümdarlığın hanım sultanı, Kanuni Sultan Süleyman da başındaki bir hükümdar. Ama çocuklar böyle eriyerek gidiyor, şehzadeler. Tahta çıkacak belki bunlar sağlıklı olsa. İnanın çok büyük bir hüzündür. Şehzade Mehmet Camii, Şehzade Mehmet'in vefatı üzerine yapılıyor. Cihangir'de yine oğulları. Bakın isme bakın, Cihangir. Dünyayı hükmetme sevdasının bir yansımasıdır aslında. Doğduğunda yaşasa, hani düzgün bir şekilde ömrü vefa etse, tabii bunda da takdiri ilahi nasip olayı söz konusu. Öyle bir isim veriliyor. O Cihangir ismi bugün o camide yaşıyor. Haseki Hürrem Sultan'ın ve Kanuni'nin Yad-ı Cemil'ini hissedebileceğiniz noktalardan biridir. Ve eski İstanbul beyefendilerinin gerçekten rağbet ettiği bir camidir. Ben üniversite yıllarında Mustafa Bey bilhassa İstiklal Caddesi'ne gittiğimde bu noktaları giderken dinlenme amaçlı. Böyle hatta bazen cuma günleri denk getirdim, cuma namazını kılmaya giderdim. Son dönemdeki reisi cumhurlarımıza kadar işte Süleyman Demirel'in orada cuma namazı kıldığını mesela o esnada öğrenmiştim işte. Yani hakikaten bilinen bir yer ve kullanılan bir yer ama İstanbullularımızın eski hani böyle yerli İstanbul dediğimiz o İstanbul hanımefendilerinin, beyefendilerinin kullandığı bir semt Cihangir semti.
Evet. Zafer Bey.
Devam edelim mi?
Ben şunu da merak ediyorum. Arada sormak istiyorum. Vefa semti. Şimdi bununla ilgili... Şu da söylenir, bir semt evet. adı artık Vefa diye.
Evet.
Gerçekten öyle mi? Ne dersiniz? Evet. Ve bir de bu Vefa semtinin ismi nereden geliyor?
İsminle başlayalım, zaten anlaşılacak. Bakın, bir semte ismini veren Vefa bir hocadan ismini alıyor. Asıl ismi Muslihittin Efendi olan Şeyh Ebu'l Vefa Hazretlerinden alıyor. Fatih Sultan Mehmet Seyri fethediyor. Dikkat edin. Fethettikten sonra Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yere eski sarayını yaptırıyor. Saray Atik diye, Topkapı Sarayı'ndan önce. Ve dikkat edin, İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki o meşhur büyük kampüsünün olduğu arka kapı sarayın kapılarındandı. Saraya açılan Vefa tarafından, Süleymaniye tarafından açılan kapılardı. O kapıya da en yakın yerlere, özellikle saraya en yakın noktaya hocalarını bilhassa hani imar etsin, şehri ihya etsin diye görevlendiriyor. Diyor ki hocalarına, ben size buraları tahsis ediyorum, siz ne olur buralarda ilmi yayın. Şimdi biz Vefa'dayız, ben Vefa'da şimdi hizmet ediyorum üniversite öğrencilerine dönük. Oraları gerçekten hani arşınlarken ayrı bir mutlu oluyorum. Çünkü o arşınladığımız, adım adım geçtiğimiz yerlerden Fatih Sultan Mehmet geçti, Sevebil Vefa geçti, Molla Hüseyin geçti, Molla Gürani geçti. Yakın zamanda Nurettin Topçular, Mehmet Akifler geçti. İnsan hakikaten böyle onların izinden yürüdüğünü hissedebilir bu semtlerde. Böyle bakmak lazım. Şimdi Vefa, Osmanlı'daki alimlerin, özellikle Fatih'in hocalarının özel olarak bezmettiği, onlara özel sunulan bir semt. Bir tarafta Molla Hüsrev Camii vardı, bugün hala yaşar. Bir tarafta Molla Gürani Camii, üçgendir bunlar. Bir tarafta da Şeyh Ebu Vefa Camii. Ve bu camilerin arası Osmanlı döneminde Rum, Yahudi ve gayrimüslim vatandaşlarla çevrili. Ama buraya tekkelerini kuran bu hocalar kesinlikle onların hukukuna zarar vermeden bir hoşgörü içerisinde o tekkelerini yaşatıyorlar. Ve öyle bir yaşıyorlar ki İslam'ı özünde oradaki gayrimüslimler bu hocalardan etkileniyor ve Müslümanlığa ilgi duyuyor. İslam'a gönülleri ısınıyor, tekkeye geliyorlar ve tekkeye geldikten sonra bir daha da çıkamıyorlar. Şeyhül Vefa kendine bakıldığında gerçekten Mevla'yı hatırlatacak derecede bir büyük alim olarak biliniyor. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'in hiç oranın hani sosyolojik veya sosyal dokusunu bozmadan öyle diyelim. Sosyolojik bir hani halkın bir mozaiği var. Bu mozaiğe hiç zarar vermeden kiliseleri de devam ediyor. Gayrimüslimlerin zımni hukuku diyorlar mesela. Onların hukukuna çok riayet ediyor. Komşu hakkı diye. Özellikle Şeyhül Vefa'nın onlara karşı hassas davrandığı geçer kayıtlarda. Velhasıl Vefa bir süre sonra ulemanın semti oluyor. Evet. Alimlerin yani semti oluyor. Ve işte o Vefa son 100 yıla kadar, 150 yıla kadar bu şekilde anılmış. 150 yıl sonra artık hani Sultan Abdülmecit döneminden sonra öyle söyleyelim. Saray birazcık daha Dolmabahçe tarafına taşınacak. Topkapı'dan da Dolmabahçe'ye taşınacak. Çırağan'a taşınacak. Eski o rağbet görünmemiş olacak burada.
Evet. Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Şimdi Ebul Vefa Hazretleri'ni hiç bu taraftan düşünmemiştim. İsmen biliyorum.
Evet.
Ama Vefa semtiyle bağdaştırma noktasında hiç böyle düşünmemiştim. Siz böyle anlatınca bir çağrışım yaptı. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'a ziyaret ettiğinde kapısını açmayan, geri gönderen, eğer buradaki sohbet meclisini görürse kendisini devlet işlerinden alıkoyar diyen Ebul Vefa Hazretleri değil mi?
Aynen öyle. Kesinlikle bakın işte ilme duyulan o saygının, o muhabbetin ben öyle düşünüyorum. Yani acizane hürmetine Cenab-ı Mevlam Osmanlı'ya böyle güzel ömür veriyor. Bu kadar uzun ömür veriyor aslında.
Evet.
Biz o ilme duyduğumuz saygıyla bir semte hocanın ismini veriyoruz ve o isim yaşıyor. Akşemsettin ismi hala yaşıyor. Bak hocaların isminin yaşaması Mustafa Bey, Fatih semtinde hükümdarın ismi yaşıyor. Aslında her onun ismini andığımızda o hocayı anlıyoruz. O hocaya belki aklımıza gelirse bir tefekkür iklimiyle dua etmiş oluyoruz. Aklına getirebilirse insanlar veya bir hani ruhunu şad edecek bir dua iklimine girebilir insanlar. Yani bu gözde aslında Osmanlı'da bu isimler veriliyor. Gerçekten Osmanlı'da ilme karşı duyulan bu saygı, bu muhabbet dediğiniz gibi tekkenin kapısından hiç sormadan geri döndürecek şekilde bir padişahın, sultanın bağlılığını gösteriyor.
Tüm ecdadımıza rahmet olsun. Biz de buradan dualarımızı iletiyoruz. Amin. Mekanları cennet olsun. Siz kısa bir süre içerisinde bizi İstanbul seyrine, yolculuğuna çıkarttınız. Çok güzel anlattınız ama bu kadar kısa sürede ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Tarih dersinin okullarda birebir anlatma yoluyla değil de gezdirerek, gördürerek anlatılmasının daha faydalı, daha verimli olduğunu, daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Sizler neler söylersiniz bu konuda?
Kesinlikle Mustafa Bey, İstanbul gibi bir yerde, ben İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü lisans olarak bitirdim. Sonra yüksek lisans yine İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. İstanbul gibi bir yerde okuyorsanız şayet, lisede de İstanbul'da uzun yıllar, liselerde de öğretmenlik yaptım. Üniversitede şimdi, üniversite öğrencilerine dönük çalışmalar yapıyoruz. Şimdi İstanbul, Cenab-ı Mevla'nın gerçekten özenerek yarattığı özel bir şehir. Yani her yönüyle, hangi yönünü konuşursanız ayrı bir umman, ayrı bir derinlik. Böyle bir şehir bize nasip olmuş. Bu şehirde biz kapalı alanlar içerisinde tarih dersini yapma lüksüne sahip değiliz. Acizane bizim öğretmenlik yaptığımız sıralarda ben Molla Güran'ın kabirine gidip Fatih'in hocaları dersini orada anlatırdım. Etik dersini surlarda anlatırdım. Bugün hala üniversite öğrencileriyle alıyorum. Galata Kulesi'nde veya Şerefiye Sarnıcı'nda, Yerebatan Sarnıcı'nda, Ayasofya'nın üst galerisinde imkan bulursak kısa yine öğrencilerle Süleymaniye'nin minaresinde, Sultanahmet'in işte hünkâr mahfilinde ders buralarda işlenir. Yolda yürürken inanın gördüğünüz ayrıntılar zaten çocuklara İstanbul'a farklı gözle bakma ayrıcalığını veriyor. Yolda gördükleri hamal taşına bakıp ibret alıyorlar. Roma döneminden kalma bir sütuna bakıp, sütun başlığındaki estetik bir motife bakıp oradan ilham alıyorlar. Ve gerçekten kuş evlerine bakıp, işte kenardaki bir kapı tokmağının inceliğine bakıp şunu diyorlar. Ya hocam, biz nasıl kadim bir, büyük bir medeniyetin torunlarıymışız. Yani bunu biz yeni yeni fark ediyoruz diyorlar. İşte köklerini daha sağlam bir şekilde yere basmış oluyorlar. Yani bu kesinlikle olması gereken, bizim bütün liselerimizde, hatta üniversitelerimizde, biz 3 günde Topkapı Sarayı'nı bitiriyorduk. 3 gün sürüyordu, sabahtan başlayıp akşama kadar her bölümünü detaylı olarak. Bir gün Ayasofya, yine baştan sona kadar gezerek ders işliyorduk. Yani saha gezisi yapılması gerekiyor. İstanbul buna çok müsait ve kesinlikle her yeriyle ilmek ilmek gençlere anlatılması gereken hazineler içeriyor.
Peki. Haz ve hız çağında yaşadığımız bu yüzyılda çevremizdeki güzellikleri fark edebilmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek ümidiyle.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Daha detaylı bilgi almak isterlerse bizi Instagram sayfamızdan belki takip edebilir ilgili arkadaşlar. İsmimiz, soyadımız da, soyadımızın yanına çift i koyarak daha detaylı bilgilere belki ulaşabilirler veya kendi sayfamızdan takip edebilirler. Bunlarla ilgili görseller var. O görsellere ulaşabilirler.
Peki Zafer Bey, buradan da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Çok teşekkür çok ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Çok sağ olun. İyi çalışmalar, iyi günler.
Sağ olunuz, iyi günler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi ve yazar Zafer Bilge bizlerle birlikteydi. Kendisiyle şöyle güzel bir İstanbul yolculuğuna çıktık. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gamze'deyim, deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiren, inlerim hiç reha thank you.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizde devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bir hukuki konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Efendim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin şu anda telefon hattımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Beyciğim.
Nasılsınız?
Çok şükür gayet iyiyim. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek sayıların da azalması, bu hafta sonu tedbirlerinin alınmasıyla da olumlu sonuçlar almaya başladık. İnşallah bu musibetten hem ülkemiz hem tüm dünya bir an önce kurtulur.
İnşallah bu hafta sizinle tam da bu konuyu konuşacağız. Covid-19 dünyayı etkisi altına almaya başladı ama diğer taraftan da aşı çalışmaları, aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu da bizlere ümit veriyor. Bu durumda pandemi döneminde dünya genelinde pek çok insan maalesef işsiz kaldı, işlerini kaybettiler. İşverenler de çok sıkıntıya girdi. Uzun zamandır kepenk kapattılar, iş yapamıyorlar. Bu da tabii ekonomiyi çok kötü etkiledi. Covid-19'un çalışma hayatına etkilerini konuşacağız sizinle. Bu konuda neler söylersiniz?
Evet, sevgili Mustafa, hatırlanacağı üzere dinleyicilerimiz de bunu çok iyi bilecekler ki geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren hakikaten hem ülkemizi hem tüm dünyayı saran bu Covid salgını sebebiyle özellikle de sosyal mesafenin korunması ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir takım tedbirler alındı. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hızlı şekilde ülkemizde de sonuç almaya yönelik ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik bir takım tedbirler alındı. Özellikle tabii bugün bizim konuşacağımız konu dinleyicilerimizle çok ilgilendiren çalışma hayatına ilişkin konulardı. Şimdi tabii çalışma hayatının kısıtlanması özellikle sanayi sektörü gibi, üretim sektörü gibi bunlar da şu anda devam ediyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bilindiği üzere işte kafeydi, pastaneydi, işte özel bir takım şirketlerdi, restoranlardı ve buna bağlı birçok çalışan iş yerleri paket hizmeti ya da gel al gel götür gibi sistemler üzerinden çalışmaya başladı.
Evet.
Böyle olunca da tabii bu işletmelerin personel ihtiyaç fazlası personelleri oldu. Ve bu personellerle ilgili tabii işverenler de çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de ilk alınan tedbirlerden birisi de işten çıkarma yasağı biliyorsunuz. Özellikle çalışanların mağdur duruma düşmesini önlemek amacıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnameleriyle işçilerin 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirildi işverenlere ve bu çerçevede de en azından istihdamın korunmasına gayret edildi. Tabii bu süreç içerisinde istihdamın korunması, insanların işsiz kalmasının önlenmesi yönünde bu tür tedbirler alınırken bunun yanı sıra tabii işverenler de satışlarının düşmesi, maliyetlerinin düşmesi, iş yerlerini belli saatlerde kapatmak zorunda kalması, örneğin hafta sonu kapamaları tam işte başlıyor cuma günü akşam 9'dan işte ertesi pazartesine kadar sabah 5'e kadar süren hafta sonu kapamaları, onun dışında diğer resmi, dini, milli bayram günlerinde yine aynı şekilde işletmelerin kapalı kalması sebebiyle doğal olarak işverenler de bu anlamda ödeme güçlüğü içine düştüler. İşte iki tarafı da dengelemek anlamında mevcut kararnamelere ek olarak çalışma hayatını düzenleyen bir takım düzenlemeler getirildi. Neydi bunlar? Evet, bir tanesi dediğimiz gibi işçiyi koruyucu, çalışanları koruyucu tedbirlerdi. İşçi çıkarma yasağı. Yani bu pandemi döneminde iş takdiri fesihleri yasaklandı. Ama bununla birlikte işverenin yükünün artması sebebiyle de bu defa işverenler için de kısa çalışma ödeneği dediğimiz yöntemler getirildi. Hatta bunun dışında işte ücretli izne ayırma ya da ücretsiz izne ayırma, dönüşümlü çalıştırma, esnek çalışma saatleri gibi tedbirler getirildi. Hatırlayalım, özellikle toplu taşıma araçlarındaki yığılmaları ve bu nedenle ortaya çıkabilecek salgının yayılmasını önlemek amacıyla, örnek veriyorum, kamu kurumundaki çalışma saatleriyle özel kişi kuruluşların, teşebbüslerin çalışma saatleri farklılaştırıldı ki aynı saatlerde insanlar toplu taşıma araçlarıyla yoğunluk oluşturmaması için. Şimdi bu çerçevede baktığımızda tabii çalışanlarımız için alınan bu önlemlerin yanı sıra kısa çalışma ödeneğine de kısacık değineyim. Özellikle kısa çalışma ödeneği işverenin iş yerinin kapalı kalması sebebiyle ve çalışan fazlasının ortaya çıkması durumunda, örneğin sadece paket servisi yapan yerlerde, örnek veriyorum işte komiler, işte şefler, garsonlar veya diğer hizmet sektörlerinde görev alan kişiler maalesef istihdam fazlası durumuna düştü. Bu durumda bu kişilerin iş akitlerine son verilemediği için kısa çalışma ödeneğiyle işverenlerin desteklenmesi çalışıldı. Bu kısa çalışma ödeneği dediğimiz hususta aslında baktığımızda kişinin günlük brüt ücretinin %60'ından az olmamak üzere %60'ına kadarlık kısmıyla ilgili bir ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Yani günlük almış olduğu brüt ücretin %60'ı tutarında kısa çalışma ödeneği ödenmesi karar verildi. Tabii bu çalışılan süre, alınan maaş, çalışma bölümleri ya da iş yerlerinin sınıflandırılmasına göre bu %150'ye kadar ulaşabiliyor brüt anlamda. Bu nedenle de kısa çalışma ödeneğiyle işverenlerde rahatlatılması sağlandı. Bu çerçevede tabii 3'er aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanlığı tarafından bu 6 ay süreyle uzatılabiliyordu. Biliyorsunuz yine son verilen kararla 6 ay içerisinde tekrar 3. uzatmaya gidildi. Ve bu nedenle de kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanlarımız iş güvencesiyle birlikte çalışmaya başladılar. Evet. Tabii hani bu kısa çalışma ödeneğinin yeterli olup olmadığı meselesi tartışmaya açılabilir ama sonuç itibarıyla hem çalışanlar işsiz kalmaktan kurtulmuş oldu, aynı zamanda da işverenler bu kısa çalışma ödeneği sayesinde rahatlatılmış oldu. Tabii bu özellikle çalışma hayatıyla ilgili zorlayıcı sebeplerden dolayı iş kanunun 25. maddesinin 3. bendinde işte iş yerlerinin kapatılması meselesi var. Bu iş yerlerinin kapatılması da aynı zamanda insanların yine işsiz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle iş yerlerinin kapatılmış olmasına rağmen işçiyi çıkarmak, yani iş yerini kapattım bu nedenle de işçiyi çıkardım demek, bu yolla da kötü niyetli olarak insanların işine son vermeye yönelik hususlar da yine çıkarılan kararnamelerle düzenlendi, engellendi.
Hı hı. Süleyman Bey, tam bu noktada sormak istiyorum. Özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Covid-19 döneminde işte pek çok işten çıkartmalar oldu ve bu işten çıkartmaların gerekçesi olarak da Kod 29 gösteriliyor. Bu nedir?
Evet, maalesef. Aslında Kod 29 bizim işten çıkartılan işçiler için SGK'ya girilen kodlardan bir tanesidir. 29 numaralı kod da maalesef iş kanunun 25. maddesinin 2. maddesindeki haklı nedenlerle fesih dediğimiz fesih. Haklı nedenlerle fesihte yasal bir engel yok. CBK kararlarının dışında kalıyor, istisnalarını oluşturuyor. Ancak maalesef Kod 29 dediğimiz sistem işçilerin aleyhine ve kötü niyetle kullanılmaya başlandı. Özellikle bu kodla, yani işçinin bu kodla feshedilmesi halinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan dolayı fesih anlamına geliyor. Kod 29. Bu nedenle de feshedilen kişiler aynı zamanda ihbar tazminatı da alamıyor, kıdem tazminatı da alamıyor.
O zaman işsizlik maaşından da mahrum kalıyorlar.
Kesinlikle 6 ay boyunca bu kodla, yani kod 29'la feshedilen çalışanlarımız 6 aylık süreyle, işte çalışma sürelerine göre işsizlik maaşından da mahrum kalıyorlar. Hmm. Bunun dışında ayrıca maalesef lekeleniyorlar. Neden? Başka bir yere iş bulmaya gittiğinde iş yerindeki fesih nedenleri bakıldığında bunlar rahatça görülebilir. Kod 29'dan, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına, işte hırsızlık mıdır, işte kötü bir takım ahlaksız hareketlerden dolayı mı feshedildi iş hakkı diye yeni işverenlerin maalesef kafası bulandığı için bu kişilerin yeni gittiği yerde iş bulması da zorlanıyor.
Tabii,
çok önemli, çok bir handikap ve bu nedenle de lütfen dinleyicimiz olan işverenlerimize de sesleniyorum. Kod 29'u haksız ve hukuka aykırı bir sebeple kullanmayalım. Gerçekten iyi niyetli, düzgün, dürüst çalışan insanlarımıza ayrıca bir leke sürmüş sayılıyoruz. Yani leke sürülüyor. Kod 29'la iş hakkı feshedilen kişiyi bir başka işveren almak istemiyor. Siz istediğiniz kadar anlatın. Artı kod 29'la iş hakkı feshedilen çalışanlarımız yeni iş bulamadığı gibi bunun yanı sıra kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, işsizlik ödeneklerini alamıyor. Lütfen her şeyi yerli yerinde kullanalım. Fedakarlık döneminden geçiyoruz. Hem işçilerimiz hem işverenlerimiz çalışma hayatındaki fedakarlıkları karşılıklı yapacağız ve hep birlikte ülkemizi bu kötü zor durumdan kurtaracağız. O nedenle lütfen kod 29 meselesini kötüye kullanmayalım diye seslenmek isterim sizin varsınızda.
Evet, zor günlerden geçiyoruz. İşçi de işveren de çok daha zor durumda. Tabii ekonomik boyutu bunun çok ağır. İş yapamayınca gelir elde edilemiyor. İnsanlar evlerine ekmek götüremeyecek dereceye gelebiliyor, Allah korusun. Bu yüzden iyi niyetin korunması, muhafaza edilmesi gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çalışma hayatında çalışma barışını da aynı zamanda böyle sağlayabileceğiz. Aksi halde çalışma barışını sağlamamız da söz konusu olmayacak. Allah korusun, çalışma barışının bozulması demek sosyal yaşamımızın, sosyal düzenimizin, kamu düzenimizin bozulması demektir. O nedenle lütfen bu tip kötü niyetli uygulamalara yönelmeyelim diye seslenmek isterim dinleyenlerimize. Evet.
Süleyman Bey, verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür
ederim. Çok sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Covid-19'un çalışma hayatına etkilerini ayrıntılı olarak konuştuk. Efendim, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.